Ayrım 12, sayfa 151. O bana izdivaç tasavvurlarından bahseder, talipler hakkında benden rey alırdı. Hatta bir kere onu görmeye gelen Gürcüler için ne yolda süsleneceğine dair ben fikir verdim. İzdivaç o kadar hayatın hakikatine ait bir şeydi ki bunu düşünmek bile mümkün değildi. Ben bu münasebetin yalnız şiir cihetindeydim. Onu bir rüya hükmünde bırakarak hayatıma böyle güzide bir sahife ile başlamak istiyordum. İşte o kadar. Sonra bu muhakeme tarzını teyit için öyle bir tebessümü, benden bir tasdik sadakası bekleyen öyle bir endişeli nazarı vardı ki bu muhakemeye kendisinin de ikna edilmeye muhtaç olduğunu ifşa ederdi. Ben onu bu noktadan düşürecek bir kelime söyleseydim, bu itina ile takviyeye çalışılan gafletten ikaza hizmet edecek bir fikir serdetseydim, eminim ki birden itiraf ederek ağlayacak ve bana ıstırabından ölüyor olduğunu söyleyecekti. Lakin onu asıl bu öldürecekti. Bu darbeyi vurmak için bir cinayet hükmündeydi. Bu, örtülmek istenen kalp cerihasını görmemekle onu gafletinde tahkim ve bu suretle selametine hizmet etmiş olacaktım. Lakin ara sıra bir açılma ihtiyacıyla bana başka bir lisan kullanırdı. Bilseniz, derdi, bu şeyin çocuklarıyla beraber bende ara sıra ne garip bir tesiri var. Evet, bunu itiraf ederim. Öyle dakikalar oluyor ki ağlamak arzularını verecek bir tahassür duyuyorum. Neden? Madem ki bu ciddi bir şey değildi, madem ki bu nihayet düşünüldükçe bir kahkahadan başka bir şeye değmezdi, o halde bu tahassür neden? Mamafi, ben bunun hakikatini keşfediyorum. Bunu devam ettirmeliydi. O her vakit bir çocuk, ben her vakit genç kalmalıydım. Bu böyle senelerce bitmez tükenmez senelerin imtidadınca devam edip gitmeliydi. Bu rüya bir hakikate temas etmeksizin, bu ufuk asla nihayet bulmaksızın uzanmalıydı. Fakat bu mümkün değildi. Hakikatin darbesi hayalin üzerine düşüp ezmek için mutlaka bir zaman bulacaktı. Akıbet buldu. Buna karşı ne yapabilirdik? Bir izdivaç. Bu da şu neticenin aynı değil miydi? İzdivaçtan sonra bu rüya yine böyle silinmiş olmayacak mıydı? Bunun aksine şiir hatırasını yaşatmak için evlenmemeliydik ve işte böyle oldu. Bizim aramızda o şiir yine öyle taze kaldı. Yine böyle yaşayacak, yaşıyor, birbirimizi yine düşünerek fakat daha esiri, daha lahuti bir münasebet olmak üzere bunu artık söyleyemeyerek devam ediyoruz. Uzaktan hatıralar arasında sakin bir muaşaka, lakin aşağısını ikmal edemez. Sonra bu muhakeme tarzını yine göğsünü kabartan bir nefes arasında tedarik edilebilmiş bir kahkaha ile keserek, kim bilir bu tuhaf şeyleri ne kadar istihkar edersiniz. Daha doğrusu asıl hakikat bakınız şuradadır der ve hafifçe gözlerinin ucu ile alaya avdet etmiş bir beşuş sima ile mesela önümüzde oturan bir kadının biraz açık esvabından görünen ensesine bir işaret yollardı. Ben kendi kendime zavallı hasta derdim. Şifa bulamayacak bir hastalıkla hasta. Fakat o kendisini artık bir tedavi usulü bulmuş gibiydi. Şimdi hayattan pek ziyade eğlenenlere mahsus bir neşve ve kendisini yormaya çalışıyordu. Bir kışı mütemadiyen Concordia balolarında geçirdi. Bana gündüzleri uykuda geçirmek ne tuhaf oluyor. İnsan hayatı güneşin altında meydana çıkmış görmedikçe başka bir dünyada yaşıyor olduğuna ihtimal veriyor. Gece hayatı sanki aya çıkıp orada bir hayat sürmek kabiliğinden bir şey. Tecrübe etseniz derdi. Bir aralık Palais de Cristal muganiyelerinden biriyle münasebeti Beyoğlu müdavimleri içinde mühim bir hadise olarak yayıldı. O hiçbir münasebetini saklamaya lüzum görmezdi. Bu kız için derdi ki, bilseniz Lore ne saf derin kızdır. bu mahlukun bu derece saffetiyle beraber sahnede şeytani bir tebessüm içinde halka karşı bacağını fırlatarak atlas iskarpinin ucu ile küçük bir fiske gönderdiğini ihtimal veremezsiniz. Size öyle şeylerden bahseder ki, dünyanın hemen bütün büyük şehirlerini gezmiş iken bunları hep uzun bir demir şeridin kenarına sırayla dizilmiş memleketler zanneder. Bir gün bana İstanbul'dan sonra neresi gelir dedi. Ben ilk önce bu suali anlamadım. Sonra masanın üstüne sırayla kibritleri koyarak Lyon, Paris, Genève, Milan, Floransa, Trieste, Viyana, Berlin, Petersburg, Moskova, Budapeşte, Belgrad diye sayıyor. Bu kadar geç anladığıma kızıyor görünerek sonra diyordu. O vakit ben de kibritleri ilave ederek saydım. İzmir, Beyrut, İskenderiye, Kahire ve daha sonra Tombuktu. Bu son ismi çıldırdı. Tombuktu, Tombuktu. Orada kafe şantan var mıdır? Diyordu. Bu suale muvafık bir cevap alabilse Tombuktu'ya kadar gidecek. Fakat artık gitse, çünkü ben de bu karıdan yoruldum. Refik Nihat hepsinden yoruluyordu. Bu kız galiba Tombuktu'ya gitmek üzere buradan çıktıktan sonra onun bir Alman mürebbiyesiyle Tarabya'ya gittiğinden bahsolundu. Ondan sonra gördüğüm vakit bu mürebbiye hakkında fikrini bana bir cümleyle izah etti. Kadar çok yiyor ki iğrendim. Dudaklarının kenarından az pişmiş biftek parçalarının kanları sızarken görülse. Onun en uzak münasebeti bir ay sürüyor. Bu müddet zarfında en bahtiyar adam zannolunurken nihayet yorgun ve bezgin görülüyor. Fakat henüz dinlenmeye vakit bulamadan tekrar aranıp da tutulamayan bir hayalin arkasından koşuyordu. Bütün bu eğlentilerin, yorgunlukların, koşmaların arasında ben hep o ilk aşkın bir devası arandığından emindim. Her sevda faslasında onun bir vesile bularak o hatıradan bahsettiğini görürdüm. Bir cuma günüydü. Araba ile eve gelerek bana "Çabuk hazırlansın, arabada bekliyorum." dedirtti. Beni bir seyrana götürmek istiyordu. Yine bir faslaya tesadüf eden günlerinden biriydi. Onun hiç böyle bir araba ile seyrana gittiğini bilmiyordum. Hayret beyan ettim. Bana, evet artık Beyoğlu'ndan bıktım. Bütün o levslerden beni biraz tathir edecek bir şeye muhtacım. Bir şey ki şiire benzesin, demişti. Sonra kağıthane mesiresinin devranına giderken sustu. Birkaç devri böyle yaptık. O ya dalgın gözlerle bakarak, ya başı dönmüşçesine biraz geriye yaslanarak mutassıl düşünüyordu. Sonra birden, işte bu bir şiir fakat yalnız bu haliyle bırakılmak üzere. Şu devran ne güzel bir zincir. Bir aralık müphem bir sima görüyorsunuz. Birden dikkatinizden kaçıyor. Sonra diğer biri fark etmek üzeresiniz. O da teressüm etmek üzereyken dağılan bir hayal şeklinde süzülüp gidiyor. Bütün bu ancak görülen şeyler sizinle onlar arasında bir rüya uyandıracak mühemmiyetlerle dima uyutuyor. Bu böyle döndükçe nihayet çehreleri birbirine karıştırarak kiminin tebessümünü, kiminin nazarını, birinden vaziyetini, diğerinden saçlarını alarak bir mecmu yapıyorsunuz. Sonra bu teşkil edilmiş mecmu ile demiş, fakat burada birden susarak geçen bir arabaya bakmıştı. Evet, zavallı, bu teşkil edilen mecmu ile hep onu, hep o ilk aşkı bulmaya çalışıyordu. Nasıl aklıma geldi bilmem, belki şu vesileyle bu defa daha meydana çıkan hastalığa karşı muhtemel bir deva olmak için dedim ki, niçin izdivaca karar vermiyorsun? O bana son derece hayret veren bir şeye muhatap olmuşçasına bakmış ve sonra gülmeye çalışarak, "Bakınız, bu kolay kolay bulunabilecek bir fikir değil," demişti. Bu istihza cevabı üzerine ben devam etmemiştim. O bir müddet durarak gene geçen arabalara bakıyordu. Sonra birden çevrilerek, "Lakin azizim, kiminle izdivaç edeyim?" demişti. Ben o sözü hatta unutmuştum. Onun böyle neden sonra yine bu fikri avdet edişine mukabil birden cevap vermedim. O cevaba hacette bırakmadı. Susi ile niçin izdivaç edeyim? İzdivaç insana pek iyi bir kadın, ihtimal pek güzel çocuklar verebilir fakat başka? Başka ne istersin? Bunun da bir şiiri var. Belki asıl şiir bunda. Fakat onu hissetmek için kalbin birçok şeylerden tahliyesine lüzum var. Durdu. Sonra, ben kalbimi tahliye değil, bunun aksine o kadar muhtelif şeylerle doldurmaya çalışıyorum ki, nihayet istiab edemeyerek patlasın. Yine durdu, düşündü, yine arabalara baktı. Sonra bir şiddet hareketle bana dönerek birinci defa olarak itiraf etti. Öyle haller geçiriyorum ki o vakit pek yanlış bir şey yaptığıma hüküm vermek istiyorum. İhtimal bu şeye izdivaç ile bir netice vermek iyi olacaktı. Bilseniz ara sıra ne büyük ıstırap duyuyorum. Nihayet bu bedbaht adam ağzından kaçan bu hakikatten sonra yavaşça eliyle elimi tutmuş, ıstırabının şiddetini anlatmak için olanca kuvvetiyle sıkmıştı. Bu el buz gibiydi. Ben o gün izdivaçtan bahsetmiş olmakla bu adamın nasıl hassas bir noktasına dokunmuş olduğumdan sıkıldım. Sanki parmağımı mecruh olan yere koyarak bu temas ile onun nazarında asıl marazı bütün malul hassasiyetiyle meydana çıkarmıştım. Galiba bu seyran son tesadüf olmuştu. Ondan sonra Refi Nihat'a tesadüf etmemiş ve birçok manialarla onu arayamamış iken, işte beklenmemiş bir tesadüf bu genci yine benim güzergahıma, ada vapurunda fakat ne kadar değişmiş, ne kadar değişmiş olarak koymuştu. O sigarasının külünü nihayet sektikten sonra başını kaldırınca dedim ki, o vakadan sonra adaya geldiğinizi söylemiştiniz. Hangi vakadan bahsediyordunuz? O, bu defa derinlerden, bir esrar aleminden çıkan bir nazarla uzun uzun bana baktı. Bu nazarda garip bir mana vardı ki, bende senelerce tanılıp sevilmiş bir vücut olan bu genç adam hakkında soğuk bir ürperme cereyan ettirdi. Şu saniyede bu adamla benim aramda, sebebini bilmiyorum, bir buzlu hava uçarak beni ürkütmüş, üşütmüştü. O garip dik nazarıyla cevap vermeyerek sordu. Bu akşam adada birisine söz mü verdiniz? Verdiğim menfi cevap üzerine ufak bir tereddütten sonra o halde sizi salıvermeyeceğim dedi ve benim muvaffakat cevabı itaatsında tereddüdümü görerek son derece bir samimiyetle ilave etti. Rica ederim. Bu akşam Refi Nihat'ın yanında geçen zaman müstesna hayat saatlerimin bir parçasıdır. O gün beni geceye kadar çamlarda hemen hiç lakırdı etmeyerek, ya bir manzara göstererek, ya bir hiçe dair iki kelime söyleyerek dolaştırdı. Ben artık onun yanında bu sükût ile daha müsterih idim. Nihayet avdette, acıktım, hemen yemek yiyelim dedi. Ben esası meçhul bir sebeple bu tesadüften hoşnut değildim. Nihayet yemekten sonra beni odasına çıkardı. İşte iştigal odam dedi. Burası karanlıktı. İçeriye girince en evvel kesif bir zulmetten başka bir şey görmedim. Şu dakikada bu karanlıktan bende galebe çalınamaz bir korku vardı. Sonra onun bir kibrit çaktığını işittim. Birden kamaşan gözlerim onun titreyen müphem şekliyle kolunu uzatarak küçük kırmızı kalpaklı bir muma kibriti uzattığını fark ettim. Odaya bu mütekasif karanlığı kovmak için kuvveti kifayet edemeyerek güya cehd hamleleriyle dalgalanan kırmızı bir ziya tozu daldı. O zaman yarı muzlim, yarı münevver bir rüyet manzarası içinde dünyanın en acip bir odasını gördüm. Koyu kırmızı kağıtlarla kaplı duvarların üzerinde türlü levhalar, hücreler, tabaklar, çevreler, heykeller, yelpazeler, bin renkte hiçler yığılmıştı. Şurada bir karlı ormanın kırık dallarına uzun boynuzlar ilişerek kaçmaya çalışan bir geyik, mürtesem tabağın yanında bir sedefli hücreye kurulmuş, Vişnu'nun muahhuf heykeli, beride siyah bir zemin üzerinde kaybolmuş uçlarından kan damlaları damlayan saçları ile vahşi bir kız simasının altında iki Japon yelpazesinden yapılmış azim bir kelebek. Bu duvarların bir köşesi kalmamıştı ki orada haris bir fikrin, Mecnun hevesi aşiyan kurmamış olsun. Daha sonra köşede bir yazıhane, bir kenarda küçük bir masa, şurada iki koltuğun arasına sıkışan bir hücre, bunların üzerinde muhtelif kaseler, kağıtlar, defterler, yerde halının üstüne atılmış kitaplar, bir kaplan postunun üstüne 5, belki 10 tane küçük büyük yastıklar, yüksek bir şişe çiçeklik içinden iri yapraklara birer şemsiye şeklinde açılan bir nebat. Bu karışıklığın içinde 100 kere görülse her defasında birinci defa olarak görülüyor zannedilen, vücudu sebebi keşif nazarından kaçan, sayılamaz ufak tefek, sonra bu bir yığın garip eşyaya bir hayat titremesi vermek için küçük bir şamdanın mini mini kırmızı kalpağından taşamayan bir baygın ziya. Ben minderi Cenova kadifesinden oyma ceviz bir sandalyeye oturdum. Otağa karşıya, benden epeyce uzakta, pencerenin yanında bir müdevver iskemleye oturarak birden, mukaddemesiz, 4 saat evvel cereyan eden muhavereyi avdet ederek, kuru bir sesle dedi ki, "O vakayı bilmiyorsunuz, bana hıyanet etti." "İhtiyarsız kim?" dedim. Hemen cevap verdi, "O." Şimdi onu uzaktan bir zayıf ziya ile, pencereden giren münevver bir gecenin beyazlığı ile bir hayal şeklinde görüyordum. Böyle daha sarı, daha zayıftı. Ve gözlerinin beni üşüten esrarlı manasında daha başka bir vahşet vardı. Bende hasıl olan tesiri anlamak için bakıyordu. Sonra yerinden kalktı. Önüme geldi. Ben artık bir merhametle dinlerken o sadasında bir ihtizaz ile devam etti. Bilseniz yalnız bunu beklemiyordum. O gün sizinle son bulunuşumuzda oradaydı. Ben onun için gitmiştim. Bir gün durup dururken bana bir şüphe gelmişti. Ya hıyanet ediyorsa? Her şeye tahammül etmiştim. Fakat bu şey, onun o hatırasına sadık kalamayarak benden başka birisini düşünmesi beni öldürüyordu. O izdivaç etti. Bu onun bir hakkıydı değil mi? Fakat o hatıraya hıyanet edemezdi. O gün onu gülerken gördüm. Birisine gülüyordu. Demek hıyanet ediyordu. Ve eminim bunu beni öldürmek için yapıyordu. Bilseniz, o gün sizin yanınızdan atlayıp onun arabasına koşmamak için, yüzüne atılmamak için nasıl bir cehd etmek lazım geldi. Şimdi titriyor, bu hıyanetin vehmiyle sarsılıyordu. Dedim ki, lakin onu yalnız gülerken görmüş olmak bir kâfi senet değil. Hem madem ki sizinle artık bir münasebeti kalmamıştır ve siz de ondan sonra, o vakit benim yanıma oturdu. Beni ikna etmek için mülayemet kesbeden bir sesle, "Hayır, bana hıyanet ediyor. Bu muhakkak, bunu siz de anladınız. Bunun tesirini, beni öldürecek kuvvetini biliyorsunuz." Artık anlamıştım. İtiraz etmemek lazım geliyordu. Hatta, diyordu, "Demin latife etmek istediniz. Benim ona sadık kaldığımdan emindiniz değil mi? Bütün o kadınlar, o her hafta, her gece değiştirilen şeyler, onlar hep onu unutmamaktan mütevellit, azabın oyuncaklarıydı. Bütün hayatımda oyuncak olmayan yalnız o vardı ve ben onu her zaman saf ve beyaz, şiir ve hülya ile dolu, berrak bir ufuktan doğmuş, münevver bir sehab parçasına gömmek isterdim." Sonra derin bir nefesle dedi ki, "Ah! Bu kadınlar, ben onları ne fena tecrübe etmiş oldum. Onlar nedir bilir misiniz? Uzaktan seyr olunacak çiçekler, kendilerinde aranan bulunmayacak şeylerdir. Bu bir renktir, görürsünüz, sizi mest ve bend eder. Fakat bu renk uzaktan görülmek için yapılmıştır. Dokunmayınız. Parmağınızın altında solar, orada pejmürde bir lekeden başka bir şey kalmaz. Yahut bu bir ziyadır. Gözleri okşayan bir ziya handesi, elinizi uzatmayın, kaçar. O handeye bedel bir zulmet kalır. Kadınlardan beklenip de alınamayan şiirler, yahut istenilen şiirlere mukabil alınan yaralar. Bunlar ilk önce bir çizik, bir cimrak gibidir. Derhal kapanmış zannolunur. Lakin onu yapan tırnağın ucunda bir katra zehir vardır. Bu oraya nüfuz eder. Yavaş yavaş, yer altında maden tabakalarını tutuşturan için için bir ateş şeklinde gizli gizli kanınıza geçer. Her dokunduğu yeri zehirleyerek, kanınızın her katresine bir zehir katresi ilave ederek sizi bir ölüm içine alır. Siz gülerken haberiniz yoktur, o vazifesini takip eder. Siz yaşamak vehmindesiniz, vakıf değilsiniz, o sizi öldürüyor. Saniye saniye hayatınızdan bir zerre alarak sizi kemiriyor, çürütüyor, yakıyor nihayet. Şimdi tatlı bir mana ile süzülen gözlerinde bir matem kasidesinin siyahlıkları uçuyordu. Ben onu serbest bırakmak, bu sakat zemin üzerinde bu hasta adamla muhakemeye cesaret bulamayarak, bu gözlerin karşısında korkuya benzer bir şeyle sigaramın dumanları arkasında saklanmak isteyerek yalnız dinliyordum. O birden ayağa kalktı. Şimdi halinde bir heyecan vardı. Dedi ki, "Size bir şey söyleyeyim mi? Yalnız size, çünkü sizden korkmuyorum. O vakte kadar bende yalnız o vardı. Fakat ondan sonra bitti. Hepsi bitti. Şimdi bakınız anlatayım." Kolumu tuttu. Biraz eğilerek odanın karşıda köşesini gösterdi. "Görüyor musunuz?" Anlamayarak "Neyi?" dedim. O parmağıyla göstermekte devam ediyor. İsmiyle söyleyemeyerek "Onu" diyordu. Bana gösterilen şey küçük, beyaz mermerden bir heykeldi. Üryan bir kız ki yalnız bir ayağıyla bir küre üzerinde sanki düşmemek için kollarını uzatarak duruyor. Latif bir eser. Şimdi kolumu salıvermeyerek, işittirmekten ihtiraz ederek, yavaş yavaş söylemek için yanıma yaklaşarak anlatıyordu. Kolumun üzerinde hissettiğim bu tazik, yüzüme dokunan bu nefes beni ürkütüyordu. Bir geceydi, fakat böyle münevver bir gece değil, karanlık bir kış gecesiydi. Ne kadar zaman oluyor bilmiyorum. Siyah bir kış gecesiydi. Ben yine buradaydım ve mum yoktu. Karanlıkta şimşekleri seyrediyordum, onu düşünerek. Siz şimşekleri hiç camların üzerinde gördünüz mü? Bakınız, bu pencereden onların siyahlıkları görünüyor. Bunlar o gece daha siyah idiler. Yığınlarla tepeyi dolduran korkunç bir kütle birden şimşeklerle tutuşuyor, sonra birden sönüyordu. Güya bir ifrit uzun çengellerden tırnaklarını takarak bu karanlıkları yırtıyor, onlardan bir saniye için kandan bir şelale taşıyor, sonra yine siyahlıklara boğuluyordu. Ben bunları seyrediyordum, onu düşünerek. Birden odanın içinde bir hareket işittim. Bir nefes duydum. Beynimden akan bir raşe içinde döndüm. Bunu söylerken kolumu daha ziyade sıkıyor, ona işittirmemek istiyorcasına bana daha ziyade tekarrüp ediyordu. Tekrar parmağıyla gösterdi. O idi, evet o. Bu küreyi ayaklarının altında yuvarlayarak bana geliyor, geldikçe karanlığın içinde silkinerek, titreyerek büyüyordu. Sonra bir şimşek arasında onu sarahatle gördüm, bana geldi. Daha ziyade sıkıyor, daha ziyade yanaşıyordu. Bana geldi ve bu üryan kollarla boynuma dolandı. Çamların zulmetleri yine bir ifritin tırnaklarıyla kanlara boyanırken onunla bir saniye içinde uzun bir buse ile bütün bir hayat yaşadık. Şimdi o geceden beri her gece bu karanlıkta titreyerek küresini yuvarlaya yuvarlaya ilerledikçe büyüyerek üryan kollarıyla boynuma dolanıyor. Bir saniye, bir hayatın imtidadına muadil bir saniye içinde bana bütün kadınlarda, hususiyle ötekinde bulunmayan şiirin hayatını bahşediyor. Ve bu bana hiyanet etmeyecek. Bitirdikten sonra Refi Nihat kolumu silkerek bıraktı. Bir adım geri çekilerek oturdu. Dirseklerini dizlerine dayayarak başını ellerinin içine aldı. Odanın yarı ışığı arasında zannettim ki ağlıyordu. Bundan sonra Refi Nihat'ı görmek istemedim ve bilmiyorum o mermerin aşkından da ihanet gördü mü?